Ayrım 11.
Sayfa 113. Bize kamyon vermiş olmaları çok iyi. Demek artık kolhozun bir kamyonu var. Doğrusu kolhoz için çok gerekliydi. Vakti çoktan gelmişti. Hatırlıyor musun? Savaştan az önce bir kamyon almıştık. Herkes aracın başına toplanmıştı. Çok sevinmiştik. Onu kolhozun kamyonu sanmıştık. Sen onun üzerine çıkıp bir konuşma yapmıştın. İşte yoldaşlar, bu sosyalizmin meyvesidir demiştin. Sonra onu orduya gerektiği almışlardı bizden. Güzel günlerde hey, güneşin pırıl pırıl doğuşu gibi. Otomobil de neydi ki? Hani şu kanalında çalışmaya gidenler dönüşlerinde gramofon getirmişlerdi. Köyde bayram sevinci yaşandı. Yaz sonlarına rastlayan bir gündü. Gramofonu olanların evleri gece yarılarına kadar dolup taşardı. Evlerinin bahçesine çıkarır, orada çalarlardı gramofonları. Yeni yeni şarkılar dinliyorduk. En çok çalışan kırmızı başörtülü kızın şarkısını tekrar tekrar dinlemişti. Ya, bu da sosyalizmin meyvesiydi. Tanabay o günleri hatırlayıp konuştukça coşuyordu. Hatırlıyor musun Çora, toplantıdan sonra hepimiz kamyona doluşmuştuk. Ben şoför mahallinin hemen arkasında duruyor, elimde kocaman bir kızıl bayrak dalgalandırıyordum. İş güç yoktu. O keyifle şöyle bir istasyona vardık. Oradaki parkta bira içmiştik. Giderken de gelirken de şarkılar söyledik, naralar attık. Hatırlıyor musun? Ben kızıl bayrağı gece bile elimden hiç bırakmadım. Hepsi hatırımda. Bağırıp çağırmaktan, türküler söylemekten sesimiz kısılmıştı. Ah neylersin, o zaman bizimle beraber olan yiğitlerin çoğu savaşta öldüler. Artık neden yüzümüz gülmüyor, neden eskisi gibi türkü söylemez olduk Çora? Ah Tanabay, gençlik gitti, yaşlanıyoruz artık. Bu yaşta bize yakışır mı? Yok, benim söylemek istediğim o değil. Tamam, şarkı söylemek, nara atmak zamanımız geçti. Bir yırlarımızı yırladık, türkülerimizi söyledik. Peki, bugünün gençlerine ne oluyor? Oğlumu görmek için yatılı okula gittim. Büyüyünce adam olacak mı, nasıl bir adam olacak bilemiyorum. Daha şimdiden öğrenmiş büyüklerine, başkana yaltaklanmayı. Bana, okul müdürüne sık sık kımız getir baba dedi. Niye getirecekmişim? Aslında kötü bir öğrenci de değil, iyi okuyor. Öyleyse niçin istiyor kımız getirmemi? Nasıl konuştuklarını bir görseydin. Ben çocukken Aleksandrovka'da Efremov adında bir Rus'un yanında çalışıyorum. O Rus beni bir kızıl yumurta bayramında Paskalya kiliseye götürmüştü. Bugün bizim çocuklarımız sahneye çıkıyor, şarkı söylüyorlar. Tıpkı o kilisedeki ilahileri söyleyenler gibi ellerini hazır ol durumda yanlarına yapıştırıyorlar. Suratları asık, söylediklerinin hepsi birbirine benziyor. Bir söylediklerini bin kere söylüyorlar sanki. Anlamıyorum, hoşuma da gitmiyor. Zaten bugünlerde anlamadığım çok şey var. Baş başa oturup dertleşmek istiyordum seninle. Ben çok gerilerde kaldım galiba. Hiçbir şey anlamıyorum bu olanlardan. Çora kağıtlarını toplayıp çantasına yerleştirirken, başka bir sefer fırsat bulursak seninle uzun uzun konuşuruz Tanabay dedi. Sen canını sıkma bunlarla, her şeye aldırma. Ben inancımı yitirmedim, bu kötü günler geçecek, hepimiz birden kalkınacağız. Çora eşikte bir an durdu, hatırladığı şeyi söyledi. Bak ne diyeceğim, bir gün sokaktan geçerken senin evin dikkatimi çekti. Çok eskimiş, viran olmuş evin. Hiç ilgilenmiyorsun. Biliyorum, günlerin dağda geçiyor. Evini bir bekleyen bir bakan yok. Sen cephedeyken, Caydar yapayalnızken bile o ev bakımsız değildi. Caydar çok iyi bakıyordu. Sen evine bir bak, neler gerektiğini söyle. Bahar gelince el birliğiyle onaralım onu. Bizim Samansur yaz tatilinde buraya geldiği zaman senin evin halini görmüş pek üzülmüştü. Elini orağa aldı, Tanabay Aga'nın bahçesini yaban otları sarmış, gidip biçeyim, ayıklayayım dedi. Sıvaları düşmüş, cam çerçeve kırılmış, odaların içinde harman yeriymiş gibi serçeler çöpleniyor, uçuşuyormuş. Ev gerçekten öyle, Samansur'a da teşekkür ederim. Dersleri nasıl, iyi okuyor mu? İkinci sınıfa geçti, sanırım fena okumuyor. Sen gençleri hiç beğenmiyorsun ama oğluma bakıyorum da bugünün gençlerini pek de fena görmüyorum. Samansur'un anlattığına göre onun okuduğu enstitüde gençlerin hepsi iyi okuyormuş. Okuyup bir şeyler öğreniyorlar. Ne olacaklarını zaman gösterecek. Bilgili gençler yetişiyor. Umut onlarda. Kötü giden işleri onlar düzeltecek. Çora at korasına doğru yola koyuldu. Tanabay da boş duran evine bakmaya gitti. Avluda dolaştı. Çora'nın öğrenci oğlunun biçtiği otlar kurumuş tozlanmıştı. Yürürken kurumuş saplar ayaklarının altında çatırdıyordu. Bakımsız ev böyle olur elbet diye düşünüyordu. Öbür yılkıcılar dağa çıktıkları zaman evlerinde ya akrabalarını oturtuyor ya da bir bekçi bırakıyorlardı. Tanabay'ın da iki kız kardeşi vardı ama onlar başka köyde oturuyorlardı. Ağabeyi Kulubay'la da araları açıktı. Caydar'ın akrabaları yoktu. Bu yüzden Tanabay'ın evi başsız gözsüz kalmış ve harabeye dönmüştü. İşte şimdi de yılkıcılıktan çobanlığa geçecekti. Bu ömrünü yine dağlarda geçirecek demekti. Gerçi kesin kararını henüz vermiş değildi ama Çora'nın kendisini razı edeceğini biliyordu. Bu defa da Çora'nın dediği olacaktı. Ertesi sabah kamyona binip ilçenin yolunu tuttular. 3 tonluk yeni gaz marka kamyonu hepsi çok beğenmişti. Çobanlar kral gibi gidiyoruz diye sevinmişlerdi. Ta savaştan bu yana ilk kez biniyordu kamyona. Savaşta çok binmişti. Amerikan Studebaker kamyonlarıyla Slovakya, Avusturya yollarını bir baştan başa geçmişti. Studebaker 3 akslı ve çekişli güçlü bir kamyondu. Tanabay, bizde de böyle kamyonlar olsa diye pek hayıflanmıştı. Hele dağlık yerlerden ekin taşımak ne kadar kolay olurdu. Çamur, batak dinlemeden gidiyor bu kamyonlar. Gidiyordu. Savaş bitince böyle maşınlar bizde de olur. Mutlaka olur. Kamyonun üstü açık olduğu için rüzgar yüzlerine vuruyor. Bu yüzden konuşamıyorlardı. Hey gençler, şarkı söylesenize. Bizim gibi yaşlılara bakmayın dedi. Söyleyin de dinleyelim dedi Tanabay. Gençler şarkı söylemeye başladılar. Önce biraz isteksiz davrandılar. Yavaş yavaş birbirlerine uydular ve sonra coştular. İşte böylesi çok iyi dedi Tanabay içinden. Ama işin en iyi yanı sonunda böyle bir toplantının yapılıyor olması. Herhalde herkes bildiğini anlatacak, bilmediğini soracak, kolhozun ne durumda olduğunu, neler yapılması gerektiğini söyleyecekler. Büyükler bizden iyi bilirler elbet. Ömrünü dağda kırda geçiren bizim gibiler ne bilir ki? Onlar gerekeni söyler, bize akıl verirler. Bakarsın işler düzelir, biz de yeni bir şevkle işe sarılırız. Merkez kalabalıktı. Binanın önündeki alan kamyonlarla, at arabalarıyla dolup taşıyordu. Çevredeki alanları da binek atları doldurmuştu. Şiş kebapçılar, seyyar çaycılar bağıra bağıra müşteri çağırıyorlardı. Ortalığı duman ve et kokusu sarmıştı. Çora orada onları bekliyordu. Çabuk olun, toplantı hemen başlayacak. Salona girip yerlerinizi alın. Ey Tanabay, sen nereye gidiyorsun? Şimdi geliyorum dedi Tanabay. Mırıldayan tepinen atların arasına dalıp gitti. Daha kamyondan inmeden o atların arasında gül sarısını görmüştü. Bahardan beri görmediği yorganın yanına koşuyordu. Yorga öteki atların arasında eğerlenmiş olarak duruyordu. Altın sarısı donu, güçlü cıdavı, yuvarlak sarısı, kalkık burnu ve kapkara parlak gözleriyle öbür atların arasında bir bakışta fark ediliyordu. Ah ne güzel bir attı o. Tanabay öbür atların arasından geçip ona sokuldu. Merhaba Gülsarı, nasılsın bakalım, iyi misin? Halin nice mübarek hayvan. Yorga gözlerini çevirip baktı. Eski sahibini hemen tanıdı. Ayaklarını oynatıp hırıldadı. Hiç de fena durumda değilsin Gülsarı. Cıdavların genişlemiş, çok koşuyor, çok hareket ediyor olmalısın. Başından çok kötü olaylar geçti değil mi? Hepsini biliyorum. Ama şimdi iyi ellerdesin, ona da şükür. Usta olursan bir kötülük etmezler sana dedi. Elini atın torbasına sokup baktı. Yulaf tanelerini gördü. Demek Çora onu aç bırakmıyor, iyi bakıyordu. Hadi Gülsarı, şimdilik esen kal, ben gidiyorum. Toplantı yapılacak binanın cephesi baştan başa kızıl bayraklarla, pankartlarla donatılmıştı. Komünistler en önde, Komsomol, Sovyet gençliğinin öncüsüdür gibi sözler vardı bu pankartlarda. Toplantıya gelenler salona dolmaya başlamışlardı. Tanabay kapıdan içeri adımını atınca Çora ile kolhoz başkanı Aldanov onu durdurdular. Tanabay, biraz buraya gelir misin dedi Aldanov. Önce geldiğini belli eden imzayı at, sonra şu defteri al eline. Seni konuşmacılar listesine aldık. Hem parti üyesisin hem de başarılı bir yılkıcı. Onun için konuşman gerekiyor. Neden söz edeceğim? Konu ne? Ben bir komünistim dersin. Bir komünist olarak geri kalmış koyunculuk işinde çalışmaya karar verdiğini söylersin. Hepsi o kadar mı? O kadar olur mu hiç? Bu görevi isteyerek üstlendiğini söyleyecek ve söz vereceksin. Her 100 koyundan 110 kuzu elde edeceğine, her koyundan 3 kilo yün çıkaracağına, partinin ve halkın huzurunda söz vereceksin. Ama ben o sürüyü görmedim bile, düşümde bile görmedim. Görmeden nasıl söz veririm? Bu da söz mü? Sen istediğin koyun sürüsünü seçersin. Çora havayı yumuşatmak istedi. Hiç merak etme, istediğin koyunları alacaksın. Ayrıca iki genç komsomolu da yardımcı alıp onları yetiştireceğini söylersin. Kimmiş onlar? Salon dolmaya, adamlar sıkıştıkları için birbirini itip kalkmaya başlamışlardı. Çora elindeki listeye bakarak, Bulat Bekov Aşim ile Zarlikov Bektay. Ama onlarla konuşmadım, kabul ederler mi bakalım? Başkan sinirlendi. Ne inatçı adamsın. Onlarla konuşmana ne gerek var? Konuşmasan olmaz mı yani? İtiraz edecek halleri mi var? Onlara söz mü düşer? Onları yetiştirme görevini sana biz verdik. Karar verildiğine göre mesele halledilmiştir. Madem ki mesele halledilmiş, benim konuşmama ne gerek vardı? Diye yürüyüp gitti Tanabay. Dur hele dedi Çora kolunu tutarak. Her şeyi anladın mı? Unutma sakın. Unutmadım, unutmadım diye öfkeyle bağırarak Tanabay salona girdi. Toplantı akşama kadar sürdü. Sonra kalabalık dağıldı. Kimi dağa, kimi sürülerinin başına, kimileri kolhoza, kimileri de köylerine gittiler. Tanabay hemşerileriyle birlikte kamyona bindi. Aleksandrovka yokuşunu, sonra yaylayı geçtiler. Hava kararmış, rüzgar çıkmıştı. Güz mevsimindeydiler. Tanabay kamyonun içinde kuytu bir köşeye oturup yakasını kaldırdı ve kendi düşüncelerine daldı. İşte toplantı böyle bitmiş oldu. Kendisi dişe dokunur bir şey söylememişti ama başkalarının söylediklerini dinlemişti hiç olmazsa. Şimdi işleri yoluna koyabilmesi için pek çok ter dökmesi gerekiyordu. O gözlüklü konuşmacı, yani bölge yürütme kurulu sekreteri konuşmasında doğru bir söz söylemişti. Hiç kimse bize yol döşemedi, yolumuzu kendimiz açacak, kendimiz yapacağız demişti. 30'lu yılların başlarından itibaren hep böyle olmuştu. Bir yukarı bir aşağı gidiyorlardı. Tepedeki hedefe tam ulaşacaklarını sandıkları zaman kendilerini bir anda yine aşağıda buluyorlardı. Kolhoz dedikleri herhalde zor bir işti, çok zor bir iş. Kolhoz diye diye işte kendisinin de saçları ağarmıştı. Gençliği yitip gitmişti. Neler neler gelmişti başına. Ne çileler çekmişti. Bu arada birçok yanlışlıklar, kusurlar da olmuştu ama amacımıza ha ulaştık ha ulaşıyoruz diye düşünmüş, umudunu yitirmemişti. Şimdi ise başka düşünüyordu. Sıkıntılar bitmiyor ve amaç da ulaşılacak gibi görünmüyordu artık. Eh ne yapsınlar, madem ki çalışmak zorundaydılar, çalışacaklardı. Sekreter doğru söylemişti. Tanabay'ın da düşündüğü gibi savaştan sonra hayat kendiliğinden düzgün bir akışa yönelmezdi. Tende beden, bedende can taşıdıkça, bu dünyada yaşadıkça hayat yolunun önündeki engelleri aşmaya, kaldırmaya çalışacaksın. Arkadan omuz vereceksin. Başka türlü olmuyordu. Ne var ki her omuz vuruşta, hayat arabasının tekerleği omzunu bıçak gibi yaralıyor, yara üstüne yara derken omuzu nasır tutuyor. Eğer yaptığın işi seviyor, meyvesini de alıyorsan, nasırların hiç önemi yok, şikayet etmezsin, memnun olursun. İşte şimdi de koyun çobanı olduk, bakalım bu işle nasıl başa çıkacağız. Caydar buna ne diyecek? Tanabay kızlara tatlı şeker gibi şeyler almak için bir dükkana girecek kadar bile vakit bulamamıştı. Oysa size şeker alırım diye umutlandırmıştı onları. Toplantıdaki konuşmasında ise daha büyük sözler vermişti. 100 koyundan 110 kuzu, her koyundan 3 kilo yün alacağım demişti. Ne söz ya? Her koyunun en az bir kuzu doğurması, kuzuların sağ kalması gerekiyordu. Nasıl olacaktı bu iş? Yağmur, rüzgar, soğuk, her şey onun düşmanıydı. Yün mü dedin? Yün dediğin dallardan toplanmıyordu. Öyle ince ve hafifti ki üflesen uçar. Nereden alacaksın kilolarca yünü? Kumdan altın çıkarmaktan daha beter bir iş bu. Herhalde bazı yöneticiler yünün nereden, nasıl elde edildiğini de bilmiyorlardı. Bu derdi başına saran Çoray'dı. Kısa kes demişti. Yalnız kendi yapacağın işler için söz ver, sana söylediklerimden başka bir şey söyleme. Tanabay da onun söyle dediğinden başka bir şey söylememişti. Kürsüye çıktığı zaman cesaretini yitirmiş, aklını kurcalayıp duran şeylerin hiçbirini söyleyememişti. O büyük sözleri geveledi, sonra indi kürsüden. Şimdi o sözlerinden utanç duyuyordu. Oysa Çora pek beğenmişti. Neden böyle çekimserdi? Neden bu kadarla yetinmişti? Hastalığı mı onu bu hale getirdi? Yoksa kolhoz başkanlığından ayrıldığı için mi böyleydi? Tanabay'ı sıkı sıkı uyarmasının sebebi neydi? Yo, Çora'ya yakışan bu değildi. Böyle bir adam değildi o. Çora değişmişti. Ona bir şeyler olmuştu. Belki de kolhoza ömür boyu emek verdiği halde yukarıdakilere kendini beğendiremediği için olsa gerek. O da işleri oluruna bırakmayı, herkese ayak uydurmayı öğrenmişti galiba. Pekala dostum, pekala. Fırsat bulursam, sağ kalırsak bir gün bütün bunları yüzüne çarpacağım diye düşündü Tanabay. Sonra da gocuğuna sıkıca sarındı. Rüzgar şiddetleniyordu. Hava iyice soğumuştu ve eve de daha çok vardı. Ya ev nasıldı? Evde onu neler bekliyordu? Çora yorga ata binerek döndü. Başka yoldaşları beklemeden tek başına gitti. O da bir an önce evine ulaşmak istiyordu. Kalbi sıkıştırıyordu yine. Atın dizginlerini serbest bıraktı. Gün boyu bağlı duran at, taypalma bir yorga olduğunu gösterdi. Çok düzenli ve hızlı bir koşu tutturdu. Karanlık yolda kurulmuş bir oyuncak araba gibi fırlamış, hızını kesmeden koşuyordu. Eski tutku ve özelliklerinden kala kala bu taypalma yürüyüşü kalmıştı. Başka tutkularının hepsi yok olmuştu. Sırtındaki biniciden ve yürüdüğü yoldan başka bir şey düşünmesin diye insanlar onu başka her tutkudan mahrum bırakmışlardı. Şimdi Gülsarı'nın tek tutkusu koşmaktı. Böyle hızlı koşarak insanların ondan aldıkları şeylere yetişecek, onları yakalayacaktı sanki. Ama hiçbir zaman ulaşamıyordu onlara. Rüzgara karşı at sürmek Çora'ya iyi geldi. Yüreğindeki ağrı dindi. Toplantıdan memnun ayrılmıştı. Hele bölge yönetim kurulu sekreterinin sözlerini çok beğenmişti. Evvelce o adam hakkında çok şey duymuş ama o gün kendisini ilk kez görmüştü. Yine de parti örgütçüsü Çora'nın içi pek rahat değildi. Bir belanın sinsi sinsi geldiğini seziyor gibiydi. O Tanabay'a bir kötülük edilmesini, onun kötü durumlara düşmesini istemezdi. Çora bu tür toplantılardaki konuşmaların asıl amacını, burada nelerin söylenip nelerin söylenmemesi gerektiğini çok iyi öğrenmişti. Bu konuda tecrübeliydi. Oysa Tanabay onun öğütlerini istemeye istemeye kabul etmişti. Çünkü o Çora'nın bildiklerini bilmiyor, bunları anlamıyor, anlamak da istemiyordu. Toplantıdan sonra Çora ile tek kelime konuşmadan kamyona binmiş, bir köşede suratını asıp oturmuştu. Ah Tanabay, Tanabay, hayat sana hiçbir şey öğretmemiş, pek saf kalmışsın. Gençliğinde nasılsan şimdi de öylesin. Bütün meseleleri kestirmeden bir çırpıda halletmek istiyorsun. Oysa zaman çok değişti. Artık nerede, ne söyleyeceğini, kimlerin önünde nasıl konuşacağını bilmen gerek. O zaman her şey iyi gider, başın derde girmez. Başkaları nasıl konuşursa sen de öyle konuşacaksın. Onların havasına uyacak, ne yazılmışsa onu okuyacaksın. Yumuşak, okşayıcı konuşacaksın. O zaman her şey yerine oturur, düzelir. Seni kendi haline bırakırsam ters bir şey söyler, her şeyi berbat edersin. Sonra da bunun cevabını, bunun hesabını vermek bize düşerdi. Siz kendi örgütünüzün üyesini nasıl yetiştiriyorsunuz derlerdi bize. Bu nasıl disiplin, bu nasıl başıboşluk derlerdi. Ah Tanabay, Tanabay. Karanlık bir gece ve yolun ortasında kalmış iki can, yaşlı bir adam ve yaşlı bitik bir at. Çay kıyısında alev alev bir ateş yanıyordu. Tanabay oturduğu yerden sık sık kalkıyor, ölümle pençeleşen atın üzerindeki gocuğu ile onu sıkı sıkı sarıyordu. Bir daha kalktı ve gidip Gülsarı'nın başucunda oturdu. Hayatının bütün olayları gözünün önünden gelip geçiyor, gelip geçiyordu. Yıllar yılları çağrıştırıyor ve tıpkı taypalma yorganın düzenli adımları gibi birbirine ekleniyordu. Çoban olup koyun sürüsünün başına geçtiği o yılda, o güz sonunda gelir gelmez giden o baharda neler olmuştu. Ekim ayı geldiği zaman dağlar sonbaharın altın sarısı rengine bürünmüştü. Ayın başlarında iki gün yağmurlu geçti. Hava soğudu ve her yeri sis kapladı. Ama bu durum pek uzun sürmedi. Bir gün içinde sis dağıldı ve güneş açıldı. Ertesi sabah Tanabay çadır evinden çıkıp etrafa bakınca gözlerine inanamadı. Dorukları karla kaplanmış dağlar daha da yaklaşmış gibiydiler. Kar ne de güzel yaraşıyordu görkemli dağlara. Tanrı onları sanki o gece yaratmıştı. Doruklar bembeyaz, yamaçlar gölgeli ama her şey elle çizilmiş gibi belirgin, karası kara, akı ak, tertemiz, pırıl pırıl ve görkemli. Karla kaplı dorukların yukarısında sınırsız bir mavilik uzanıyordu gökyüzüne doğru. Uzayıp giden o maviliklerin derinliklerinde evrenin sonsuzluğu ve onun sırları vardı. Tanabay o pırıl pırıl aydınlık ve tertemiz hava karşısında baştan ayağa ürperdi, duygulandı, yüreğinde bir acı duydu. Gülsarı'ya binip geceleri evine gittiği Bibican'ı hatırladı. Ah şimdi Yorga yanında olsa, ona binip türküler söyleyerek, sevinçten, mutluluktan uçarak, coşkular içinde ansızın dağların doruklarına düşen kar gibi o kadının karşısına çıkıverirdi. Ama bu bir hayaldi artık. İnsan ömrünün yarısı böyle hayallerle, düşlerle geçiyordu işte. Belki bu ormanlar, bu güzel hayaller yüzünden hayat bu kadar tatlıydı. Tanabay, dağlara ve gökyüzüne bakarken insanların hepsinin birden talihli, mutlu olamayacağını düşündü. Herkesin kaderi ayrıydı. Karşısında ulu dağlar vardı. Bir yanı pırıl pırıl, aydınlık, bir yanı gölgeli. Aydınlık ve gölge nasıl yan yana ise insanın kaderi de öyle mutluluk ve acıyı beraber getiriyordu. Bir yanda kıvanç, bir yanda kaygı. Hayat dediğin böyleydi işte. Artık Bibican beni beklemiyordur, bunu biliyorum ama kim bilir dağlara kar yağdığını görünce belki beni düşünmüştür. İnsan yaşlanır ama gönlü yaşlanmak istemez. İşte öyle, arada sırada bir silkinir, birden doğrulup koşmak ister. Tanabay atını eğerledi, ağalın kapısını açtı ve çadır evdeki karısına seslendi. Caydar, ben koyunları çıkarıyorum, onları otluğa bırakıp hemen dönerim. Ağalın kapısı açılınca sürü oradan uzaklaştı. Komşu çobanlar da sürülerini otluğa salıyorlardı.